Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Türkiye'deki siyasal gelişmeleri izah etmeye çalışırken halktan büyük bir demokrasi talebinin gelmeyeceğini, Türkiye'deki çok önemli değişimlerin çok büyük ekonomik krizler akabinde vuku bulmaya başladığını söylemiştik. AKP de büyük bir krizin çocuğudur. 2001 yılındaki o inanılmaz kırılmadan sonra merkezdeki tüm partileri çöpe atan seçmen, yeni kurulan, umut vadeden AKP etrafında kenetlenmişti. Türkiye'de ekonomik taşlar çok büyük sesler çıkartarak yerinden oynamaya devam ediyor. Euro'nun ve doların geldiği yerleri hepiniz gözlemliyorsunuz. Bu hafta Financial Times'ta Türkiye ekonomisiyle alakalı çok önemli bir makale çıktı. Makale, Merkez Bankası'nın özetle gerçeklik algısını yitirdiğini, uygulamaya çalıştığı politikaların ekonomi bilimiyle hiçbir alakasının olmadığını, Türkiye şayet ekonomisini düzeltmek istiyorsa bilimle barışması ve realiteye geri dönmesi gerektiğini özetleyen çok acı, aslında bence dalga geçen ama önemli bir makale yayınladı Financial Times. Önümüzdeki yol haritasında artık tüm siyasi hesaplar bu kırılmaya göre yapılıyor. Dikkat ederseniz AKP içinde muhalefet yapmayı bekleyen ya da içten içe muhalefet yapan, fısıldayarak muhalefet yapan aktörler bu ekonomik kırılmayı öngördükleri için ve bunun üstüne ülke bir saray rejimiyle inanılmaz bir otoriterleşme evresine girdiği için ve o karede fotoğraf vermemek için alternatif partiler kurdular. Biz bu ekonomik kırılma gerçekliğini AKP'deki yansımalarını nasıl görüyoruz? Yani geriye kalan AKP'deki yansımalarını nasıl görüyoruz? AKP'de çok büyük bir panik havası var. Daha önce yapmadıkları şeyleri, hesapsız hamleleri yapmaya başladılar. Ayasofya'yı ibadete açıyorlar. Tamamını ele geçirdikleri konvansiyonel medyanın yeterli olmadığını düşündükleri için sosyal medyayı durdurma yasası çıkartıyorlar. Seçimle gelmiş belediye başkanlarının, Kürt belediye başkanlarına kayyım atarken CHP'li belediye başkanlarının elindeki tüm yetkileri gasp ediyorlar. Adeta halk ne derse desin, o hep dalga geçtikleri tek parti, tek parti diye dalga geçtikleri sistemin bizcesini, yani İslamcı versiyonunu kuruyorlar. Bu panikle birlikte AKP yoluna devam ederken şöyle bir mukayese yapmak istiyorum. 90'lı yıllarda da Türkiye'de tam demokrasi yoktu. Refah Partisi'nin, yani kendilerinin geldiği İslamcı partilerin konvansiyonel medyaları yoktu, güçlü medyaları yoktu. Bir broşür gibi yayın yapan milli gazeteleri vardı. Bir de çok daha sonra kurdular onu, belediyeyi falan kazandıktan sonra Kanal 7 diye bir şeyleri vardı. Televizyon kanalları vardı. Ama önemli tartışma programlarının tamamında Refah Partili aktörler boy gösteriyordu. Fikirlerini tartışıp savunabiliyorlardı. Ve Türkiye'deki liberal demokratlar, özgürlükçü demokratlar, İslamcıların 28 Şubat'ta çıkıp bu medyalarda, bu medya organlarında haklarını savunabiliyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada konvansiyonel medyada, TRT'de mukayese edilemeyecek kadar çok çok küçük ve silik medya muhalefete yer verilirken bunu da yeterli bulmayan AKP sosyal medyaya da el koymaya, orayı da kapatmaya ve kontrol etmeye çalışıyor. Bunun sebebi şu: AKP panik içinde. Mevcut tabloyu, ekonomik tabloyu düzeltme şansı yok. Mevcut dış politikayı düzeltme şansı yok. Panikle hatalar yapmaya devam ediyorlar. Refah Partisi'ne karşı, geçmişte İslamcılara karşı antidemokratik hamlelerle ne kadar netice alınabilindiyse bugün AKP'de o kadar netice alabilecek. Yani hiçbir netice alamayacak. AKP an itibariyle yel değirmenleriyle dövüşen Don Kişot'tan hiçbir farkı yoktur. Yel değirmenlerine karşı kazanılabilecek bir savaş yoktur ve temel stratejileri, AKP aktörlerinin temel stratejileri şu: elimizde başarılı hiçbir politika kalmadı, dış politika tamamen çöktü, ekonomi Türk tarihinin en büyük iflasını yaşayacak ve yaşamak üzere o evreye girdi. Ellerinde kalan son kale ne? Ellerinde son kalan son kale bir Kürt lider Erdoğan ve onun oturduğu İslamcılık üstünden söylem üreterek yollarına devam etme opsiyonu. Bu opsiyona çok fazla güveniyorlardı. İstanbul ve Ankara'da bu opsiyonun yeterli olmadığını gördüler. Öcalan'dan yardım istediler. Kürtleri seçime sokmamaya çalıştılar. O da yeterli olmadı. Seçimin son günü 10-15 yerde Erdoğan'la miting yapıp Binali Yıldırım'ı kurtarmaya çalıştılar. Ama olmadı. Olmadı, olmadı. Tüm bu olmamışlara rağmen niçin aynı istikamette devam etmeye çalışıyorlar? Financial Times'ın makalesine dönelim. Çünkü gerçekliği yitirdiler. Gerçeklik algılarını tamamen yitirdikleri için İstanbul ve Ankara hezimetlerinde okuyamıyorlar. Türkiye'nin artık dış politika gündemi, ekonomi gündemi, hava durumu gibi bir de otoriterleşme gündemi ya da otoriterleşme durumu gibi bir bültenin olması gerektiğini inanıyorum. Artık Türkiye'de bir hava durumu gibi otoriterleşme durumu diye bir bülten yapmamız gerekiyor. Geçtiğimiz hafta, isterseniz ben size ilk bülteni sunayım, sosyal medya yasası çıktı ve derhal imzalanarak resmi gazetede yayınlandı. Bundan sonra sosyal medya çok daha güçlü bir şekilde denetim altında olacak. Belediye başkanlarının, belediye şirket ve iştiraklerinin ne yönetim kurulu üyesi olması ve yönetici atamasını engelleyen genelge yayınlandı. Seçilmiş belediye başkanları bundan sonra belediyenin şirketlerini yönetemeyecekler. Son olarak ne oldu? Son olarak şu oldu: Ensar Vakfı'nın, Türgev Vakfı'nın, Erdoğan ailesinin kurduğu ve kamudan ihale alanların yüksek bağışlarla yaşatmaya çalıştığı Türgev Vakfı'nın para toplayabildiği, sosyal yardımlar için kendi inançlarına ve ideolojilerine göre uygulamaya çalıştıkları programlar için para toplayabilirken, seçilmiş belediye başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal politikalar için topladığı paraya valilik el koydu. Karşımızdaki tablo bize şunu gösteriyor: her yanı çatırdayan hukuk sistemi, ekonomisi, dış politikası çatırdayan bir kare var, bir fotoğraf var. Şimdi burada önümüzde cevap vermemiz gereken çok önemli bir soru var. İki soru var. Birincisi şu: bu tren yoluna bu şekilde devam ederken MHP sonuna kadar bu trende oturmaya devam eder mi? Siz MHP Genel Başkanı olsaydınız, uçurumun eşiğine son sürat giden, hızlandırılmış tren gibi rayları zangır zangır ses veren bu trende sonuna kadar oturmakta ısrar eder miydiniz? Ben MHP'nin AKP'ye kendisini ve duruşunu bağlayan ideolojik bir bağ olduğuna inanmıyorum. Ve bizlerin görmeye başladığı bu çöküşü, geniş kitlelerin çok daha ciddi bir şekilde görmeye başlamasından sonra MHP'nin acil durum frenini çekerek uçurumdan bir önceki istasyonda bu trenden inme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu sosyal medyada birkaç aydır, Twitter'daki hesabımda birkaç aydır dillendirmeye çalıştım. Burada da tarihe not düşme açısından MHP'nin böyle bir benim için sürpriz olmayacak ama kitlelere sürpriz olabilecek bir duruş sergileyebileceğini düşünüyorum. Bu neye bağlı? Çok baskın bir erken seçim olmazsa, seçim vakti birazcık uzar ve ekonomik çöküş birazcık daha derinleşirse MHP bu tablo içinde, yani Cumhur İttifakı içinde oynadığı rolü sonuna kadar oynayamayabilir. Bir diğer soru ise şu: muhalefet bu tablo karşısında ne yapacak? Ben belli bir zamandır elitler uzlaşısından bahsetmeye çalışıyorum. Bundan kastettiğim şey şu, MHP şayet bu trenden inerse ya da MHP'nin bu trenden inmesine vesile olabilecek başka bir şey de şudur. Tüm muhalefet partileri bir şeyi önceleyecekler. Biz modern devleti kurtaracağız. İşleyen bir demokrasi olma umudu olan bir sistem, bir parlamenter sistem kuracağız. Ve yargının bağımsız olduğu, herkesin devlet karşısında eşit olduğu, atamalarda sözlü sınavların tamamen kalktığı ve devletin herkesin devleti olduğu bir program vaat edeceğiz. Ve tüm ideolojik parti motivasyonlarımızı arka plana atarak sadece bir program etrafında Türkiye'yi tekrar demokrasi olma umudu olan bir devlet yapma ihtimali etrafında kenetlenerek seçimlere gideceğiz diye bir duruş sergileyebilirler. Ben muhalefete baktığınızda sizin umutsuz olduğunuzu, bu muhalefetten böyle bir şey çıkmaz ifadelerini iç sesinizle geçirdiğinizi işitir gibi oluyorum. Muhalefetten ben de çok umutlu değilim. Duruşları beni de çok umutlandırmıyor. Peki bunları niçin ifade ediyorum? Şunun için ifade ediyorum. Bir, muhalefet bunu kısmen Ankara ve İstanbul seçimlerinde başardı. İki, AKP öyle hamleler yapıyor ki muhalefete şu sinyalleri veriyor. Ben size yaşama şansı tanımayacağım. Siz bir araya gelip Voltron'u oluşturmadığınız sürece benim karşıma parti ideolojileriniz değil de Türkiye demokrasisini kurtarma önceliğiyle çıkmadığınız takdirde size yaşama alanı bırakmayacağım. Her şeyi elinizden aldım. O Twitter accountlarınızı, partilerinize ait olan YouTube hesaplarını bile ellerinizden alma niyetim var sinyallerini verdiği için ve durmadığı için. Artık Türkiye'nin bir otoriterleşme bültenine ihtiyacı olacak şekilde, periyodik şekilde otoriterleştiği için muhalefetin kaçınılmaz sondan kurtulmanın tek yolunun bir araya gelme ihtimali olduğunu göreceklerini ve bu politikayı kısmen uyguladıkları İstanbul ve Ankara seçimlerine benzer bir duruşu Türkiye'deki başkanlık seçimlerinde uygulayacaklarına inanıyorum. Türkiye'de seçimler olacak. Adil olmayacak, şeffaf olmayacak, eşit şartlarda olmayacak. Ama sandığa sahip çıkan bir muhalefet olursa ve hepsinden önemlisi sonuçları Anadolu Ajansı'ndan değil de kendi gönüllüleriyle kurdukları alternatif bir platformdan duyurabilecekleri bir organizasyon yapabilirlerse AKP'ye karşı tarihlerinin belki de en kolay seçimini kazanacaklar. Efendim bu videoda çatırdayan Türkiye ekonomisi üstünde vuku bulma ihtimali olan değişimleri muhalefet ve iktidar cephelerinin yani farklı ittifakın hangi tavırları olası ihtimallerle sergileyebileceklerini değerlendirmeye çalıştım. Haftaya bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.